Orkun Yazgan'la spor gündeminin tam zamanı.
Herkese merhaba. Podcast dinleyen hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan. Media Markt'ın katkılarıyla yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti. Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Olympiakos'u 1-0 mağlup etti Fenerbahçe. İrfan Can Kahveci'nin golü hemen maçın daha başlarında 10-11. Dakikada geldi. Aslında çok iyi başlamıştı. Baskılı başlamıştı seyircisiyle birlikte Fenerbahçe. İyi işler, iyi ataklar, kaçan pozisyonlar ama o ikinci gol bir türlü gelmedi. O ikinci gol bir türlü gelmedi ve normal süre 1-0 sonuçlandıktan sonra maç uzadı. Aslında eski sistemde olsaydı, deplasmanda atılan gol sisteminde olsaydı Fenerbahçe 1-0'la elemiş olacaktı. Ona da nostaljik olarak hatırlamış olalım. Bir süredir böyle devam ediyor artık. Eşitlik halinde maç uzuyor ve uzatma dakikalarında da yine gol çıkmayınca penaltılarda elenmek zaten herhangi bir kupaya, hele ki Avrupa'ya bu şekilde veda etmek en acısı oluyor. Tadic çok golcü bir isim. Fenerbahçe'nin penaltıcısı. İlk penaltıyı o kaçırdı. Sonra Batshuayi attı. Cengiz Ünder kaçırdı. Ciku attı ve Bonucci kaçırdı. Bonucci oyuna son dakikalarda yani 120'de falan girdi. Yani penaltı atsın diye giren soğukkanlı, tecrübeli İtalyan milli takımının kaptanlığını yapmış bir isim. Ve o atsa 3-3 olacaktı. Devam edecekti penaltı serisi. Çünkü El Arabi de kaçırdı Olympiakos'ta. Ve bu şekilde yani söylediğim gibi gerçekten çok üzücü bir şekilde Rodine'yi de kaçırdı. Yani onlarda da kaçırdılar. Ama Fenerbahçe sadece 5'te 2 yapınca 5'te 3 yapan Olympiakos 3-2 ile Fenerbahçe'yi ve turu geçmiş oldu. Şimdi bunu bir hatırladık. Zaten maçı izleyenler izlediler, takip edenler ettiler. Biraz yorum yapmakta fayda var. Şimdi İsmail Kartal çok tartışılıyor. Aslında ilk maçtaki tercihleri de çok tartışılıyordu. Fred, Ferdi ve İsmail Yüksek. Özellikle yani Fenerbahçe'nin bu sezonki en iyi ismi orta sahada merkezde Fred ve oyunun genelinde de tüm temposuyla, gençliğiyle, enerjisiyle, kanatları kullanma hırsıyla, becerisiyle Ferdi ve İsmail Yüksek de özellikle San Gilloaz maçında o 3-0'lık harika maçta müthiş bir oyun ortaya koymuştu. UEFA'nın dahi listesine girmişti. Haftanın en iyi oyuncular arasında gösterilmişti. 3-1'den yoktu. Tabii sakatlıkları var dedi İsmail Hoca ama bunu ne zaman dedi? Yani sakatlıkları vardı. 2 ya da 3 antrenmana çıkmışlardı. Hazır değillerdi dedi. Fakat bunu ne zaman söyledi? Maçtan bir hafta sonra ve Olympiakos maçından hemen bir gün önceki basın toplantısında. Şimdi iletişimde de birlikte de çalıştığımız için hani bilenler, takip edenler bilir. Sürekli tekrarlamaya gerek yok ama İsmail Hoca'yla da birlikte çalıştım Fenerbahçe'deyken. Hocam bunu önce yapmanız gerekiyordu. Yani öncelikle kamuoyunun, spor kamuoyunun genel olarak buna hazır olması gerekiyor. Bu oynatıp oynatmama halini bir anda görünce bir kere bir ahmet kopmuştu ilk maçta. Ve sonrasında 3-0 oldu zaten, aslında maç gidiyordu. Ama sonrasında bu değişikliklerle birlikte Fenerbahçe güzel bir geri dönüşe imza attı. 3-2. 3-2 güzel sonuç aslında. 3-2 ile gelmişsin. Daha 10-11. Dakikada da taraftarınla beraber Şimanski asist, İrfan Can Kahveci güzel gol. Skoru da yakalamışsın. Ondan sonra atacağın tek gol seni yarı finale taşıyacak. Ama o işte o tek gol gelmedi. Sonrasında değişikliklerde de yine İsmail Hoca. Şimdi maç uzatmaya doğru gidiyor. Dzeko yoruldu. Batshuayi girdi. Batshuayi son dakikaların, son bölümlerin golcüsü. Nitekim penaltıda da o ağları bulan bir isim oldu. Cengizler İrfan Can Kahveci ile değişti 86'da. Yani İrfan iyi oynuyordu, işler yapıyordu ve penaltıda sahada olabilse iyi olurdu. Herkes de bunun üzerinden eleştiriyor ama yani ben özellikle çok koşmaktan, basmaktan İrfan Can Kahveci'nin ciddi şekilde yorulduğunu düşünüyorum. Ama penaltılarda tabii İrfan Can Kahveci içeride olsa çok iyi olurdu. Ve asıl en çok tartışılan, bugün de en çok onu konuşacağız. Fred'in çıkıp yerine Zajc'ı girmesi ve Fred çıkarken İsmail Hoca beni niye aldın diye çok naif bir şekilde yani hani öyle el kol hareketiyle de değil ama memnuniyetsizliğini ve oynamak istediğini göstererek çıktı oyuncu. İsmail Hoca da bir şeyler anlattı, hani pozisyon kaçırıyorsun mu dedi, orta sahayı gösterdi, tercüman da yanına geldi filan. İşte orada aslında maçın kontrolü gitti. Orada gitti. Bir tek gol yetecekti ama işte o golü bulacak organizasyonu yapan oyuncular çıkınca, yerlerine giren oyuncular da çok yetersiz kalınca iyice artık boşa geçirilen bir zaman. Beka o da çok yoruldu. İyi işler yaptı. O da çok iyi oynadı bugün. Ciku da çok iyi oynadı bu arada. Ve onun yerine girdi Çağlar Söyüncü. Ve son dakikada da Bonucci İsmail Yüksek de değişti. İsmail Yüksek aslında bir orta saha oyuncusu. Ve penaltıda o da olabilirdi sahada. Yani gerçekten penaltı tercihleri hiç çalışılmadığını gösterdi ki İsmail Hoca söyledi zaten. Penaltı çok çalışmadık diye. Yani penaltılara biraz çalıştık diye. Halbuki bu tip maçlarda yani kalecilerle kaleci antrenörleri ayrı çalışır. Oyuncular ayrı çalışırlar. Ama hani penaltı çalıştığınız zaman maçı penaltıya gideceğini düşünmüş olursunuz. O yüzden biz çıkacağız, bitireceğiz. Hani o da bir yöntemdir ama yine de ya bu tip maçlarda penaltıya çalışmak gerekiyor. Yazık oldu. Fenerbahçe yazık oldu. Ben sezonun en başında daha gruplar bile başlamadan bu takım yarı final oynar demiştim. Oraya kadar da geldi. Yani yürüye yürüye geldi hatta. Gruptan müthiş çıktı. Sonrasında 16'lardan da gayet güzel devam etti yoluna. Ama buraya kadarmış. Olympiakos. Tabii şu var bir de. Olympiakos yoluna devam ediyor da. Bir de şu var. Olympiakos ilk maçta 3-0'dan 3-2 olmasına rağmen seyirci ateş gibi. Seyirci ateş gibiydi Atina'da. Ve Fenerbahçe'yi çok zorladılar. Gelen arkadaşlar da anlatıyor tribün böyle olur diye. Yıllar önce ben Fenerbahçe'de yine iletişim direktörüyken yarı final rövanş maçına Benfica'ya gitmiştik. O ışık stadı, Luz stadı. Yani stat başımıza yıkıldı. Kıyameti yaşadık yani, böyle bir şey olamaz. Kadıköy, Ali Samiyen, işte İnönü filan, tabii onların da kendilerine göre zaman zaman var ama bizim taraftarlar daha çok sanki iyi günde daha yanında oluyorlar. Karşı takımı yıpratma, ezme, korkutma anlamında her zaman başarılı olunmuyor. Bir de gidişat kötü olursa panik. O maça giden arkadaşlar, özellikle gazeteci arkadaşlar da yazdılar. Ahmet Selim Kulun bu anlamdaki çok eleştirilerini gördüm Twitter'da. Birazdan onu da aktaracağım. Yani taraftar tabii ne yapsın? Yani o takımın kazanması, çıkması gerekiyor ama taraftarın da yani bir şekilde son dakikaya kadar karşı takımı yıpratıp yani takımın arkasında durması gerekiyor. Burada tam tersi bir yine Kadıköy'de panik havası yaşanmış. Yani bu son derece Fenerbahçe tribünlerinin içine girmiş bir virüs gibi. Uzun zamandan beri devam ediyor. Bunu herkes tabii yapmıyor ama yani gerçekten çok kopuk ve eleştirmeye, beğenmemeye şartlı gelen taraftarlar bu şekilde oluyor. Dolayısıyla yani bakın, Ahmet Selim Kul diyor ki eleme turlarına geçtiğin andan itibaren rakibin kalitesiyle aranda uçurum yoksa mental dayanıklılık belirleyici oluyor. Ve kağıt helva gibi dağılmayı, dışarıdan manipüle edilmeyi ve panik yapmayı artık hobi haline getirmiş bir camianın. 120 dakika artı penaltılardan galip çıkması sürpriz olurdu maalesef zaten demiş. İmza atıyorum. Bunun dışında belli başlı eleştirilere katılsam da yapılan yangın genelde olduğu gibi içi boş veya güya yenildiği için çok sinirli olan taraftarın yarınların daha sinir bozucu olmasına sebep olmaktan başka işe yaramayacak. Evet yani şöyle yani taraftar çok büyük tabii. Yani 3 Temmuz'da arkasında durduğu Fener Ol kampanyası sürekli maddi manevi falan ama yani maçtaki taraftar gerçekten ruhunu, karakterini bir başka safhaya taşıdı. Bir tuhaf oldu. Yani tabii coşku varken kazanırken çok iyi de. Özellikle bu tip maçlarda Ahmet Selim de Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir arkadaşımız. Onun da altını çizdiği gibi yani bu kadar uzun bir stres, sinir sınavında taraftarın pek başarılı olamayacağı. Takım tamam başarılı başarısız iyi işler yaptılar yani Olympiakos'tan çok daha iyi oynadı Fenerbahçe. Top Fenerbahçe'de, pozisyon ağırlığı Fenerbahçe'deydi. Ama gerçekten o 120 dakikalık o sinir harbini artı penaltılar sinir harbini ben de pek kaldırabileceğini düşünmemiştim. Hep şey oluyor, o kötülük ne zaman gelecek, ne zaman eleneceğiz, ne zaman bozulacağız, hep o hava oluyor. Yani o havayı da futbolcular da hissediyorlar. Dolayısıyla bunu da her zaman altını çiziyoruz. Bir eleştirilen ziyade bir tespit olarak. Yani böyle, böyle bunu böyle kabul edecek. İsmail Hoca'nın da hem maç öncesi hem maç sonrası sinirli halleri, olayı açıklamaya çalışırken ki o yanlış halleri, ona da gerçekten iletişim anlamında daha güçlü, daha aslında birebir olduğundaki gibi olmasını önerirdim. Çünkü gerçekten ciddi anlamda iyi işler yaptı. Buraya kadar getirdi. Takım de yüksek puan ortalamalarıyla buraya kadar geldi. Avrupa'da yürüye yürüye geldi buraya. Ama işte penaltılar bir yandan da çok kötü bir şans, kötü bir kader diyelim. Evet, şimdi Fenerbahçe'nin elenmesi tabii çok üzücü. Biz biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Şimdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na birkaç gün kaldı. Böyle günlerde kendi çocukluğumu düşünmeden edemiyorum doğrusu. Arkadaşlarımızla çıkıp sabahtan akşama kadar mahallede maç yapardık. Sadece ben değil, benim zamanımda tüm çocuklar aslında mahallede, sokakta oyun oynardı. Çünkü o zamanlar tabii böyle bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar falan yoktu. O yüzden oyun demek bizim için sokak demekti, mahalle oyunları demekti. Kimi zaman misket, kimi zaman seksek oynardık, topaç çevirdik, topaç oynardık. Şimdi çocuklar evde tabii genelde bilgisayarda, telefonda oyun oynamayı tercih ediyor. Teknolojiyi ben de tabii çok seviyorum. Yani ve ben de zaman zaman oynuyorum, oynasam da çocuklar bence mahallede oyun oynamayarak birçok şey kaçırıyor. Şimdi sizlere tam da bu anlattıklarımla ilgili ilginç bir haber vereceğim. MediaMarkt Game Zone'da 23 Nisan'a özel bir etkinlik yapılıyor. Bunun nesi ilginç derseniz, bu alanda hep alıştığımız gibi bilgisayarlar, yani Game Zone, bilgisayarlar, tabletler ya da oyun konsolları olmayacak. Seksek, topaç, dokuz taş, basketbol, misket gibi yalnızca geleneksel oyunlar yer alacak. Eğer çocuğunuz varsa veya küçük bir tanıdığınız varsa 20-23 Nisan tarihleri arasında elinden tutup Metropol AVM'deki MediaMarkt mağazasına götürmenizi öneririm. Ve güzel bir bayram geçireceklerine eminim. Şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
Elektronik alışverişin uzmanı MediaMarkt, Orkun Yazgan'la spor gündemini sundu.